أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. سورة عنكبوت آيت 7. Allahu Teala bu surenin bu ayetinde çok genel bir çıkış yolu verir insanlığa. Yaşadıkları hayatın problemlerinden nasıl kurtulacaklar ve sonunda da Allah'ın izniyle cennetlere nasıl kavuşacaklar? İşte bunun çok genel bir ifadesi. Daha önceki surelerde benzer ifadelere rastlamıştık. Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, Maide'de Rabbimiz Teala şöyle şöyle yaparsanız sizin dünya problemlerinizi bitiririm ve sizi ahirette de cennetlerle karşı karşıya bırakır ve o cennetler nimetlerine sizi ulaştırırım diyordu ve böyle müjde veriyordu. Gerçekten Allahu Teala vaadinde haktır ve Allah vaadini mutlaka gerçekleştirir. İşte bu surenin bu ayetinde de Allah vellezine amenu ve amilus salihat, iman eden ve salih bir hayat yaşayan, Allah ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ve söylediği şekilde inanan, iman eden, Allah'ın istediği ve yine Peygamber aleyhisselamın istediği ve hem de pratikte uyguladığı şekilde de güzel bir hayat yaşayan müminlere, Müslümanlara Allah vaat ediyor ki لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ, onların tüm seyyiatını, sıkıntılarını, dertlerini, problemlerini, günahlarını örterim, bağışlarım, affederim. Allahu Teala bir dünya hayatında insanların melek gibi bir hayat yaşamaları doğrultusunda bir yasa yaratmamış. İnsanları melekler olarak da var etmemiş. İnsanların günahlar, sıkıntılar, dertler, problemler içinde bir hayat yaşamalarını murad etmiş. İşte bu sıkıntılardan, dertlerden, problemlerden ve günahlardan çıkış yollarını da ayrı ayrı şekilde Rabbimiz Teala bildirmiş. Ama bu ayette, bu suresi 7. ayette sanki başka surelerde söylediklerini bir bütün halde söyleyiveriyor ve diyor ki iman ve salih amel. Kur'an'ın ve peygamberin istediği şekilde iman, Kur'an'ın ve peygamberin istediği şekilde yaşama ve peygamberin yaşadığı yaşantıya benzeme, işte bu insanın problemini bitirecek ve velenedziyennehum ahsenellezî kânû yâmelûn, amellerinin en güzeliyle de onlara karşılık vereceğiz diyor. Ahiretteki karşılık ise yaşadıkları bir hayat içinde Allahu Teala bakacak o iman eden ve salih bir hayat yaşayan Müslümanlara. Acaba en güzel ameli nedir? En güzel ameli cömertlikse, namazsa, haçsa, cesaretse, şecaatse, sanki bütün hayatını öyle yaşamış gibi Allah cennette o Müslümana karşılığını vereceğini vaat ediyor. Bakara suresinde sadaka ile ilgili bir değerlendirmeyi buna benzer ifadelerle Allah bize bildirir. Yani sadaka verirseniz, infak ederseniz, cömert olursanız, Allah yolunda fedakar olursanız problemleriniz biter, cennetlere gidersiniz der. Âl-i İmran'da hicret, cihat, savaş değerlendirmelerinden sonra işte bu güzel eylemleri yaparsanız problemleriniz biter, cennete gidersiniz diyor. Nisa suresinde günahların büyüklerinden sakınırsanız Allah sizin problemlerinizi giderir, günahlarınızı bağışlar ve sizi cennetlere girdirir. Maide suresinde namazı ikame ederseniz, zekatı verirseniz, peygamberlerime, elçilerime inanır ve onlara destek olursanız ve Allah'a da güzel bir borç verseniz, yani cömert olursanız, fedakar olursanız, özveride bulunursanız problemleriniz biter diyor Allahu Teala. Benzer birkaç ayet daha var ve işte bundan sonraki surelerde de yine karşımıza bu tür ayetler çıkacak ve Ankebut suresinin bu ayette bize bu müjdeyi veriyor. Şunu ilan edebiliriz bütün insanlığa: ey insanlar, yaşadığınız hayatın ferdi, toplumsal, ailevi, ekonomik, siyasal, savaş, barış, kavga, sömürü, hak, hukuk, zulüm, haksızlık gibi ne probleminiz varsa, yaşadığınız hayatın tüm problemlerinden kurtulmak ister misiniz? Yani problemleri imanınız ve kabulünüz doğrultusunda asgariye indirmek ister misiniz? Ve sonunda da güzelce yaşadığınız bir dünyanın sonunda da cennete gitmek ister misiniz? Şüphesiz ki bütün insanların hedefi bu. Evet diyecekler. O zaman Ankebut suresi ayet 7. Allah'a ve Resulüne iman, Allah'ın ve Resulünün istediği bir hayat, sizin tüm problemlerinizi, tüm sıkıntılarınızı giderecek ve sizi cennete girdirecek ve bu kesin bir müjdedir ve bunu bütün dünya insanlığına, Müslüman olsun, Müslüman olmasın, Müslüman olmayanlara gelin Müslüman olun, Müslüman olanlara da gelin Allah'ın ve peygamberin istediği şekilde Müslüman olun, sıkıntılardan kurtulacaksınız müjdesini veriyor bu ayet. Sure Ankebut ayet 8. Ve vassaynel insane bi valideyhi husne. Biz insana ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Allahu Teala ana baba hakkında bu kelimeyi kullanıyor. İhsan, husna, her iki kelime de iyilik, güzellik, iyi davranış, en güzel ahlaki davranış gibi ifadelerle tercüme edebileceğimiz bir kelime. Allah kendisinden sonra anaya babaya iyilik yapmasını emrederken şüphesiz ki kendisine kulluğu emrediyor. Diyor ki insanlığa bana kul olun, anaya babaya da iyilikte bulunun. Bu şu anlama geliyor bilebildiğim kadarıyla. Allah'a kulluk çerçevesi içinde Allah'ın emrettiği ve yönlendirdiği şekilde ana babaya ve diğer akrabalara, diğer insanlara iyilik yapılmasını emrediyor Allahu Teala. Ya değilse ana babaya ya da diğer insanlara Allah gibi kulluk yapılsın, böyle bir emir yok Kur'an'da ve sünnette. Allah gibi itaat edilsin, böyle bir emir de yok Kur'an ve sünnette. Ama anaya babaya ve diğer insanlara, akrabalara Allah'ın çizdiği çerçevede, Allah'ın istediği şekilde iyilik yapmak. İşte bundan sonraki cümleler zaten sanki bunun sınırını belirliyor. İyilik yapılacak ana babaya, yedirilecek, içirilecek, hizmet edilecek. Yani bütün güzellikler o ana babanın önüne sunulacak. Hatta bir Müslüman çocuk kendisi yemeyecek, anasına babasına yedirecek. Kendisi rahatını anasının babası için feda edecek. Nitekim küçük yaşlarında da o küçük yavru için, ama şimdi ana baba ona muhtaç, ama bir zamanlar o küçücük yavru idi, ana baba kendisi yemiyordu, çocuğuna yediriyordu. Kendisi uyumuyordu, çocuğunu uyutuyordu. Kendisi rahatsız oluyordu ama çocuğunu rahat ettirmek istiyordu. Bu tersleniyor. Allah-u Teala bazen çocuğu ana babaya emanet ediyor, bazen de ana babayı çocuğa emanet ediyor. Ana babaya da çocuklarınıza merhametli olun diyor İslam. Ama dikkatimizi çekiyor, ana babada sanki fıtrat var, o çocuk, o küçük yavru ona bir emanet verilmiş, iyice fıtratı bozulmayan tüm ana babalar o çocuğa zaten bakacaktır, o çocuğu yedirecektir, içirecektir, o çocuğun gereken tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ama nedense ana baba ihtiyarladıktan sonra genç kalan oğullar, kızlar, çocuklar ana babaya karşı sanki tavır ve davranışlarında ana babalarının çocuklarına yaptığı davranışı gösteremeyince Allah-u Teala ısrarlı bir şekilde sanki küçüklüğü hatırlatarak bak küçükken ana babanız size nasıl merhametli davranmışsa siz de onlar küçüldükleri zaman yani ihtiyarladıkları zaman onlara aynı şekilde iyi davranın diyor. Yalnız ve in cahedâke li tüşrike bi mâ leyse leke biha ilm. İnsana diyor ki Allah-u Teala sende bir bilgi olmadığı halde şayet annen ve baban yani sen bilgisizce bir konuma düşüp annen baban da bana ortak koşmaya seni zorlarlarsa فَلَا تُدِيَهُمَا o anaya da babaya da itaat etme. Demek ki ana ve babaya ihsanın iyiliğin çerçevesini Allah belirliyor. Bu ihsan ve iyilik ana babanın Allah'a ortak koşmayı istemediği sürece kesin kes kendilerine gerçekleştirebileceğimiz hayırlı bir davranış, iyi bir davranıştır. Allah'a ortak koşmayı isterlerse Allah'a ortak koşma isteklerine evet denilmeyecektir. Dünya hayatında yine ana ve babaya iyilikte bulunacaktır. İleyye merci hüküm dönüşünüz banadır diyor Allah-u Teala. Dönüşünüz ana ve babanıza değil. Kabirde sizi anne ve babanız karşılamayacak. Mahşerde sizi anne ve babanız sorgulamayacak. Hesap ve mizan, terazi başında ana ve babanız hakim ve malik olarak bulunmayacak. Sırat'ta sizi sorgulayacak ya da oradan size izin verip cehennemden kurtaracak olan da ana ve babanız olmayacak. Her birinde, kabirde, mahşerde, hesapta, mizanda, terazide, sıratta ben hakim, ben malikim diyor Allah-u Teala. Benim huzuruma doğru geliyorsunuz, ona göre yaşayın. Fe yünebbiküm bimâ küntüm teamelun ve size yaptıklarınızla ben bir gün haber vereceğim ve sizi sorgulayacak olan benim anne ve babanız değil ama ben istiyorum ki anne ve babanıza da iyilikte bulunun. Kulluğunuz bana iyilikler tüm insanlığa diyor Allah-u Teala. Vellezine amenu ve amilus salihat. Sure Ankebut ayet 9. 7. ayet de böyle başlamıştı. Vellezine amenu ve amilus salihat. Lenükeffiranne anhum seyyatim. Problemlerin bitişinin müjdesi vardı orada. Burada vellezine amenu ve amilus salihat. Lenütkilennehum fis salihin. İman eden ve salih bir hayat yaşayanlar, biz onları salihlere katarız. Biz onları salihlerle birlikte değerlendiririz. Yani peygamberlerle, iyilerle, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle bir hayat yaşayabilmenin yolu, onlarla dünyada birlikte olabilmenin yolu, onlarla ahirette birlikte olabilmenin yolu, iman ve salih amel. Benzer bir ayet Nisa suresinde vardı. Allah'a ve Resulüne itaat eden kimseler, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir diyordu Allah-u Teala. Burada da iman eden ve güzel bir hayat yaşayan Müslümanlar, ki imanı da güzel hayatı da salih amelleri de belirleme yetkisi Allah'ındır. Ya değilse insan kendi kafasına göre, İman budur, kendi kafasına göre, heva ve hevesine göre güzel davranış, salih amel budur deme hakkına sahip değildir. İmanı da Kur'an belirler, sünnet belirler. Salih ameli de Kur'an belirler, sünnet belirler. Allah nasıl istiyorsa, peygamber nasıl tebliğ etmişse, iman ve salih amel odur. İşte kim böyle hayat yaşarsa, sonuç, o kimse salihlerle beraber olacaktır. Allah'ın vaadi odur. Dünya problemleri bitecek, ahirette en güzel makamlara ulaşacaklar ve hep de iyi kimselerle beraber olacaklar. Sure El-Ankebut ayet 10. Ve minen nâsi men yekûl. İnsanlardan kimileri var ki şöyle diyorlar. Âmennâ billah. Biz Allah'a iman ettik. Şimdi Allah'ın istediği şekilde dahi bir iman sözünü söyledikten sonra yine imtihan, yine sorumluluk bitmiyor. Çünkü Ankebut suresinin 2. ayeti, 3. ayeti insanların biz inandık demekle bırakılacaklarını mı zannediyor diye Allah-u Teala bir uyarı yapmıştı. Mutlaka onlar imtihan edilecekler, denenecekler diyordu. Ki kendilerinden öncekileri de denemiştik diyordu Rabbimiz Teala. İşte burada da bir deneme var. Allah bize yardım etsin. Bizi zorluklarla, sıkıntılarla fazla denemesin. Biz zayıfız, güçsüzüz. Diyor ki insanlardan kimileri biz Allah'a inandık, iman ettik derler. فَاِذَا اُذِيَ فِي اللّٰهِ Allah yolunda bir eziyetle karşı karşıya kaldıkları zaman Allah-u Teala bir denemeye tabi tutuyor o Müslümanı. İnsanlar Müslüman olduğundan dolayı o kimseye eziyet uyguluyorlar, sıkıntı veriyorlar. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ O kimse insanlardan gelen eziyet ve sıkıntılara karşı şöyle bir tavır belirliyor. O insanların eziyasını ve cefasını sanki Allah'ın azabı gibi değerlendiriyor da o beladan, o musibetten, o eziyetten kurtulmak için Allah'ın azabına razı oluyor. Aman diyor, ben insanları memnun edeyim de şu dünya hayatı güzel olsun diyor. Allah korusun, dininden fedakarlık yapıyor, imanından fedakarlık yapıyor. Allah'a imandan, kulluktan fedakarlık yapıyor. İnsanlardan gelen eziyet ve sıkıntıyı gidermek için insanlara teslim oluyor ve insanların istediği şekilde yaşamaya başlıyor. Ya Rabbi sen bizi koru. Beleyince nasru min rabbik. Ama Rabbinden de bir yardım geldiği zaman Müslümanlara leyekulünle diyor ki inna künnâ mâküm. Biz sizinle beraberdik. Yani bu yardıma, bu zafere, bu ganimete biz de ortaktık. Biz de beraberdik sizinle. Biz de bu nimetlerden faydalanalım diyorlar. Eziyet ve sıkıntı geldiği zaman tercihlerini Allah'tan ve peygamberden yana yapmıyorlar. Tercihlerini insanlardan yana yapıyorlar. Ama Allah'ın zaferi, Allah'ın yardımı, Allah'ın ganimetleri geldiği zaman da bu sefer tercihleri Allah'tan ve Müslümanlardan yana oluyor. Allah da diyor ki: "Evelesallahu bi aleme bima fi suduril alemin." Allah alemlerin gönüllerinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah alemlerin gönüllerinde olanı, yani insanlık aleminin, Müslümanların, münafıkların, Yahudilerin, Hristiyanların, herkesin gönlünde ne var ne yok, bunların hepsini en iyi bilen Allah değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Ey kullarım diyor Allah-u Teala. Yani ufacık bir sıkıntı geldiği zaman hemen dinden vazgeçiyorsunuz, imandan vazgeçiyorsunuz. Allah'tan, peygamberden, Müslümanlıktan vazgeçiyorsunuz. Hemen tercihinizi insanlardan yana yapıyorsunuz. Sonra biz kullarımıza yardım indirdiğimiz zaman ve kullarımızı desteklediğimiz zaman görüyorsunuz ki Müslümanların şöyle geleceği biraz düzelmeye başladı. Hemen de biz sizinle beraberiz diyorsunuz. Yakışıyor mu bu iş? Sure Ankebut ayet 11. Ve leyalemennallahu lezine amenu ve leyalemennel münafikin. Allah iman edenleri de bilir, Allah münafıkları da bilir. Genelde zihnimizde ya da benim zihnimde şöyle bir düşünce var. Münafıklar İslam toplumu güçlendiği zaman ortaya çıkarlar. İslam toplumunun ya da Müslümanların zayıf olduğu dönemlerde, zayıf olduğu coğrafyalarda münafık pek bulunmaz. Müslümanlar hakim olur, güçlü olur. O güçlü Müslümanlar arasında işte vaziyeti idare etmek isteyen bir takım insanlar münafıkça tavırlarıyla hayatlarını sürdürürler gibi bir düşünce var zihnimizde ya da benim zihnimde. Fakat bu ayet-i kerime Mekke'de inen bir surede, Ankebut suresi Mekke'de inen bir suredir ve bu ayette Mekke'de inen bir surede bulunmaktadır. Mekke'de inen bir surede, Mekke'de inen bir ayette Allah-u Teala münafıklardan bahsediyor. Mekke'de ise zaten Müslümanlar sıkıntılı. Müslüman olmak bir değer ifade etmiyor dünya açısından. Müslümanlar eziyet görüyor, işkence görüyor, sıkıntı görüyor. Malları, mülkleri ellerinden alınıyor, yurtlarından kovuluyorlar. Vatanlarını terk etmek zorunda bırakılıyorlar. Ve böyle bir ortamda da birilerinin çıkıp Müslümanların yanında Müslüman görünüp kafirler yanında da kafir görünme ihtiyacı sanki olmaması gerek gibi. Ama bakıyoruz ki Mekke'de de birileri Müslümanların yanında Müslüman görünüyor. Müslüman olmayanların yanında da yine onlarla birlikte bir tavır sergiliyor. Acaba bu şu anlama mı geliyor? Bu insanlar Müslüman olmak istiyorlar. Ve İslam gerçekten bunların tercihi. Ama gönüllerine iman iyice yerleşmeyince, herhalde biraz Müslüman, biraz müşrik bir tavır sergiliyorlar. İşte bu biraz Müslüman, biraz müşrik tavırları onların münafık olmalarına sebep oluyor. Çünkü münafıklık biraz Müslüman, biraz Müslüman olmamak gibi iki özelliği bir kalpte taşımak. Halbuki Allah-u Teala kalpte sadece imanı ister ama münafık hem Müslüman hem de Müslümanlık dışı bir kabulü yaşamak istediğinden dolayı bazen Müslüman görünmek, bazen Müslüman dışı bir hareket içinde görünmek istediğinden dolayı böyle bir tavır sergiliyor. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü Müslümanlardan bir çıkarı yok Mekke'deki münafıkların. Şu olabilir mi? Yani İslam, Müslümanlar az sayıda da olsa Allah-u Teala'nın onlara verdiği heybetle, güçle, kuvvetle güçlü görünüyorlar da insanlar o Müslümanlara bile kendilerini iyi göstermek mi istiyorlar? Bu da olabilir. Ama sanki önceki söylediğim ihtimal daha fazla. Bunlar Müslüman olmak istiyorlar ama iman kalplerine yer etmemiş, tam Müslüman olamıyorlar. Biraz Müslümanlık, biraz kafirlik, işte ikisinin arasında bir bocalama. Allah-u Teala ise bunlardan istiyor ki, tercihinizi tam yapın ve tercihinizde Müslümanlık olsun. Sure Ankebut ayet 12 ve kâlellezîne keferû lillezîne âmenû. Böyle bir ortamda, Müslümanların az sayıda olduğu bir ortamda, hatta kimilerinin böyle gidip geldiği bir ortamda, kafirlerin baskıcı, zalim bir uygulama içinde oldukları bir ortamda, kafirler iman edenlere diyorlar ki, اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا Geliniz bizim yolumuza tekrar dönünüz, bize tabi olunuz, وَلْنَحْمِلْ خَتَايَاكُمْ O zaman sizin günahlarınızı biz yükleniriz. Siz niye Müslüman oldunuz ki? Gelin tekrar bizim yolumuza uyunuz. Biz sizin günahlarınızı yükleriz. Sizin yerinize biz cehennemde yanarız. Siz kurtulursunuz. Bunu nasıl söylüyorlar? Ne gerekçeyle söylüyorlar? Doğrusu anlamak zor. Yani bunu her zaman görmek mümkün. Yani bırak namazı. Senin namazından sana gelecek olan günahı ben yükleneyim. İşte orucu tutma, o orucun günahını ben yükleneyim gibi. Yani sen kimsin ki birilerinin günahını yükleneceksin de birilerinin bağışlanmasına sebep olabileceksin? Buna gücün yetmez ki. Allah-u Teala hiçbir insana bir güç ve yetki vermemiş ki bu insan böyle bir şey söyleyebiliyor. Deseydi ki Allah insanlardan kimilerine, ey insanlar ben sizlere yetki verdim, sizi yetkili kıldım, sizin emir ve yasaklarınıza uygun hareket eden kullarımın günahlarını bağışlatabilirsiniz. Yahut siz onların günahlarını yüklenirseniz ve onların günahları karşılığı ve siz kendi günahlarınız karşılığı da bana bir şeyler yaparsanız, para pul filan da verirseniz, ben sizi bağışlarım, onları da bağışlarım demiş mi? Yani hiç kimseye bu konuda yetki vermiş mi ki? Gelip adam diyor ki, bizim yolumuza uyunuz, biz gibi yaşayınız, sizin günahlarınızı biz yüklenelim. Allah diyor ki, وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَتَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ O kimseler, o sizin hatalarınızı yüklenelim dedikleri kimselerin günahlarından, hatalarından ve isyanlarından hiçbir şey yüklenemezler. İnnehum lekâzibun. Onlar yalan söylüyorlar. Onlar günah işleyecek, birileri hata işleyecek, isyan edecek. Birileri de onların günahlarını yüklenecek, onların af ve bağışla cennete gitmelerine sebep olacak. Öyle mi? Bu iş olmaz, mümkün değil. Bunlar yalan söylüyorlar. Yani bu dünya hayatında hiçbir kimse diğer bir kimsenin günahını yüklenip de isyanını, şirkini, küfrünü, Yahudiliğini, Hristiyanlığını yüklenip de o kimsenin cennete gitmesine sebep olamaz. Yalnız şöyle olur. Sûre-i Ankebût ayet 13. Bele yahmilunne etkâlehum ve etkâlen me etkâlihim. Saptırdıkları kimselerin, böylece aldattıkları kimselerin günahlarını da yüklenirler. Kendi günahlarıyla beraber kendilerini de o kimseleri de cehenneme götürürler. Yani bakıyoruz ki birilerinin hatasını yüklenip, günahını yüklenip onları bağışlama yetkilerini kendilerinde görenler tabii ki aynı zamanda kendilerinin de bağışlanacağı konusunda güya kendilerinde yetki var zannediliyor. Halbuki bu kimselerin ne kendilerini bağışlatma, ne kendilerini cehennemden kurtarma, ne de başkalarının günahlarını bağışlatma gibi bir hakları yoktur. Bilakis azdıranlar, saptıranlar, sizin günahlarınızı biz yüklenelim diyenler, hem saptırdıkları, azdırdıkları kimselerin günahlarını yüklenecekler, hem de kendi günahlarıyla birlikte cehenneme gidecekler. Ve le yüselünne yevmel kıyame amma kânü yefterun. Uydurdukları ve bu yalan yanlış söyledikleri sözlerden de kıyamet günü hesaba çekilecek. Nasıl söyleyebilirler bu sözleri? Nasıl insanları aldatabilirler? Kim oluyor ki insan varlığı Allah'ın yerine kendisini hakim ve malik görüyor? Allah'ın cennet ve cehennemine birilerini gönderme, birilerini oradan kurtarma hakkını kendinde görebiliyor. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Sûre Ankebût ayet 14. Ve lekad erselnâ Nûhan ilâ kavmi. Gündemde Nuh aleyhisselam, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Felebise fihim elfe senetin illâ hamsine âmen. Diğer surelerde Nuh aleyhisselamla ilgili ayetlerde bulmadığımız bir bilgiyi buluyoruz bu ayette. Nuh o kavminin arasında 1000 yıl kaldı, 50 hariç. Allah-u Teala 950 yıl kaldı demiyor ama 50 sene hariç 1000 yıl kaldı. Yine hesap 950 sene çıkıyor ama söyleyiş tarzı böyle. Biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O Nuh aleyhisselam kavmi arasında peygamber olarak 950 yıl yani 50 yıl hariç 1000 yıl kaldı. Sonunda fe'akazehumu tufan, tufan kavmini yakaladı ve hum zalimun, onlar zalimler oldukları halde kavmi iman etmedi. Kavminden çok az kimse iman etti. Ki onları da kurtardığını söylüyor Allah-u Teala devam eden ayette. Ama iman etmeyenleri, o 950 yıl Nuh Aleyhisselam'ın davetini kabul etmeyenleri, ki bu anlatım Muhammed Aleyhisselam ve kıyamete kadar tüm Müslümanlar için güzel bir örnek. Allah-u Teala diyor ki, ey Resulüm ve ey Müslümanlar, acele etmeyin. İnsanlardan gelen fitneyi, azabı, Allah'ın azabı gibi değerlendirmeyin. Hemen Allah'a kulluktan vazgeçip de insanlardan yana tercihlerinizi yapmayın. Bakınız sizden önce atanız Nuh 950 yıl kavminin arasında kaldı. Aklı hayale gelmedik eziyet ve sıkıntılara rağmen, zalim bir toplumun zulmüne rağmen İslam'dan, davetten, uyarıdan, müjdeden vazgeçmedi. Siz de vazgeçmeyin diyor Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a. Ve kıyamete kadar tüm Müslümanlara, sonunda da işte görüyorsunuz, Müslümanlar peygamberleriyle birlikte kurtuldular ama zalimler fe'ahazehumu tufan ve hum zalimun, zalimler oldukları halde o kavmi tufan yakalayıverdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Eûzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون